Podcast dinle.
Bu hafta Paranın Rotası'nda, bugün Paranın Rotası'nda sizlerle beraber olacağız. Tabii Özlem Doğaner'e bugün ben eşlik ediyorum. Günaydın.
Günaydın, iyi sabahlar.
İyi sabahlar.
Adını şimdi çok anıyorduk burada, birlikte olalım bari.
Evet, bu arada hemen küçük bir not. Bir yıl önce, neredeyse bir yıl, bir gün önce yine Alpara'ya başladığım ilk yayında yine bir eşlik etmiştim. Onu da hatırlatalım.
Hayırlı olsun.
Seneyi devriye meselesi.
Evet.
Evet, şimdi hemen gündemin başlıklarıyla başlayalım. Değerli izleyenlerimize gündemin başlıklarını bir aktaralım öncelikle. Cumhurbaşkanı Erdoğan Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ne gidiyor ve çok önemli temaslar da bulunacak. Diğer yandan da Kıbrıs Barış Harekatı'nın da 47. yıl dönümü törenleri kapsamında beraberindeki heyetle beraber bugün Kıbrıs'ta olacak Erdoğan ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin meclisine de hitap edecek. Diğer taraftan Ersin Tatar'la yine Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Ersin Tatar'la görüşme var. Ve hemen ikinci başlığımıza bakalım. Torba Kanunu Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde kabul edildi. Genel Kurul'da Turizmi Teşvik Kanunu ile bazı kanunlarda değişiklik yapılmasına dair kanun teklifi kabul edildi. Buna göre özel sektör katılımıyla turizm hizmetleri yönetim birlikleri kurulacak ve detaylarını da zaten konuşacağız, aktaracağız. Ve hemen Amerika cephesine bir bakalım. Bugün Amerikan Hazine Bakanı, daha doğrusu dün, Janet Yellen sabit coinlerin finansal sistemdeki rolünü görüşmek üzere regülatörlerle bir araya geleceğini açıklamıştı. Bugün gelecek işte bir araya ve neler olacak, neler bitecek, kripto para piyasalarıyla alakalı neler var, hangi gelişmeler olacak, tabii gözler kulaklar bu görüşmede. Hemen ardından da İngiltere'ye bir bakalım. Virüs kısıtlamaları sona eriyor ki yoğun tepkiler vardı. O yoğun tepkilere rağmen Boris Johnson kısıtlamaların sona ereceğini açıklamıştı. Ancak bir yandan da tabii İngiliz kabinesinde de bir virüs paniği de var. Yani Boris Johnson Sağlık Bakanı'yla temaslı olduğu gerekçesiyle tekrar izolasyon ve karantinaya alındı. Ve buna rağmen yine tabii gevşetme kararı alınmış vaziyette. Diğer taraftan da Almanya, 200 yılın en yoğun yağışlarını alan Almanya ve Avrupa. Tabii orada durum çok vahametini korur vaziyette ve 188 can kaybı var Almanya'da. Ve orada da tabii bütün bu mesele küresel ısınma ve diğer tüm tabii başlıklar dolayısıyla da yoğun bir şekilde Selim açtığı zarar ve işte o yaraların da giderilmesi için yoğun bir şekilde Almanya çalışmaya devam ediyor. Ve hemen son başlığımıza bir bakalım. OPEC'ten kritik uzlaşma adını taşıyor zaten haberimiz. OPEC ve OPEC dışı ülkeler 5 ülkeye uygulanan üretim sınırlarını yükseltmeyi kabul etti. Ve küresel enerji fiyatlarını sarsan anlaşmazlığı da sona erdirmiş oldular. İşte gündeme yansıyan haberler bu şekildeydi. Başlıklarımız bu şekildeydi. Şimdi evet.
Ve tabii pek çok tabii konu var.
Tabii bugün çok yoğun zaten. Özellikle Kıbrıs meselesi, Akdeniz meselesi, ondan sonra yoğun bir şekilde tabii küresel ekonomiye dair bayağı bir mesai bekliyor zaten bugün bizi. Tam aslında bizim adımıza Kurban Bayramı öncesinde Arife günü ama dünya tabii yoğun bir şekilde gündem üretmeye ve boş durmamaya aslında devam ediyor tabii.
Burada haftanın tek iş günü diyebiliriz aslında, yarım iş günü.
Evet.
O yüzden daha Türkiye'deki piyasalar daha çok aslında risk iştahından uzak, daha temkinli, belki çok hacmin dar olacağı bir gün. Ama baktığımız zaman özellikle Amerika'da yapılan açıklamalar, hem Yellen'in açıklamaları, regülatörlerle görüşecek olması, ayrıca bir de Çin anlaşması ile ilgili de şüpheleri olduğunu söylüyor. O cepheden gelecek açıklamalar bizim için daha değerli olacak. Bayram sonrasını daha bir farklı bir yapıda karşılayabiliriz.
Evet, zaten işte Amerikan cephesinden gelecek o açıklamalar bu soru işaretlerini de birazcık giderecek. Çünkü hala işte yani 6 Ocak'ta o kongre baskınından sonra işte Biden'ın görevi devralması ve bütün bu aşamaların ardından bir türlü hala ne Çin, hatta ne Amerika daha tam olarak Çin politikasına karar verebilmiş değil. Yani herkes oradan gelecek olan açıklamayı bekliyor. Acaba ne olacak? Tonlama daha mı sertleşecek? Yoksa işte ara yol mu bulunacak? Bir yandan tonlamalar sertleşirken bir yandan da bu sefer bir takım anlaşmalarla biraz daha ortamı yumuşatacak bir hava da estiriyor Biden. Yani çıkıyor bir çok sert bir açıklama yapıyor. Ardından başka bir anlaşma imzalanıyor. Yani hala bir kafa karışıklığı var. Yani tam bir netleşmedi. O da belki de bu ilk yılın biraz böyle acemiliği gibi de yorumlanıyor bir yandan. Özellikle de Amerikan basınında ilginç de yorumlar var tabii.
Evet ama şöyle de bir durum var. Şimdi Yellen'dan ilk bir kere Amerikan Hazine Bakanı olarak ilk defa Çin'le yapılan anlaşma konusunda bir şey söylemiş oluyor. O da böyle şüphe duyuyorum şeklinde. Çin kısmı zaten artık Amerika'dan yoruldu. Özellikle de işte Amerika'da halka arz edilen şirketlere bile bir yaptırım uygulayacak duruma kadar geldi. Ciddi bir aslında pandemi öncesinde yaşadığımız o ticaret savaşlarının çok daha derin olanını ve tamamen böyle teknolojiyle harmanlanmış bir şekilde bir savaşı yaşıyoruz. Ama o pandemi perdesi kapalı ya üstüne, altta tam olarak kim kime yumruk atıyor çok belli olmuyor. Şimdi o perde kalkarsa, umuyorum çok yakın zamanda kalkar, ondan sonra biz buradaki net tabloyu daha iyi bir şekilde görmüş olacağız.
Aslında o Çin meselesi çok derin bir mesele. Yani çok acayip detaylar var orada. Çünkü şöyle bir şey, sadece Amerika-Çin ticaret savaşları ya da o adı konmamış soğuk savaş denen kavram geçerli değil burada. Bir de bir yandan da Çin çok büyük bir rahatsızlık duyuyor. Çünkü kendi içinde bir aslında kapitalist bir sistem olmasa da ona entegre olan bir Çinli şirket yapılanması var. Ve o Çinli şirket yapılanması ya da yapılanmaları Amerika'da ya da işte Avrupa'da farklı noktalarda çok daha aktif hale geldikçe burada Çin'in artık itirazları yükselmeye başladı. Çünkü bir Alibaba ve Tencent üzerinden ya da Ant Group ve Tencent üzerinden çok yoğun bir tartışma yaşanıyor. Çünkü tekerleşme yönünde çok büyük şikayetler var. Çin tabii yönetiminden gelen. Yani çok ilginç detaylar var orada. Hemen böyle detaylandırayım hızlıca. Şimdi Amerika'da halka açılan şirketlerde ya da halka açılmayı bekleyen şirketlerde mesela Ant Grubun bazı payları var. %5, %10, %30'lara çıkan paylar var. Yani Çin bundan da büyük bir rahatsızlık duyuyor. Neden böyle birçok şirketin içinde bu yapılar yer alıyor diye. Yani tabii, tamam Çinli bir şirket, Çinli bir şirket başka bir Çinli şirketi satın alabilir. Gayet doğal. Ancak bütün bunların tekerleşmeye doğru yöneldiği, hatta Tencent 2 hafta kadar önce 2 büyük oyun şirketini, mobil oyun şirketini satın aldı şeyde, Çin'de. Bir anda tartışmalar alevlendi. Nasıl yaparsınız bunu? Bu böyle olmayacak. Ve oraya hemen yöneldi. Yani bu batıdan bakıldığı zaman bir baskı şeklinde gözüküyor ama aslında içeriden bakıldığı zaman bir yandan da Çin cephesinden tekerleşmeyi engellemek adına ve diğer yandan da tabii Çin'in kendi kimliğini ve otoritesini bir şekilde bu şirketleri de kabul ettirmek adına aslında bir yandan da mantıklı da gözüküyor. Yani
yani pandemi dönemi aslında bütün ülkelerin korumacılığı yükselttiği, o korumacılık duygusunun yükseldiği ve yerli üretimin daha çok öne çıktığı bir döneme işaret etti. Birden sınırlar kapanınca aslında hem dışarıya karşı bir hareket etmek gerekiyor ama aynı zamanda da bir yandan da içeriği korumak gerekiyor. Biraz daha aslında milliyetçi bir yapı var artık ülkelerde. Çin de bunların zaten bu yapıda olan bir ülkeydi. Giderek pandemiyle birlikte daha da bu işi yoğunlaştırmış oldu.
Peki şimdi hemen tabii bugün gündem, ana gündem maddesi Kıbrıs meselesi. Evet, evet, Çin çok derin zaten, onu konuşa konuşa bitmez ama şimdi acaba bugün neler olacak, neler bitecek? Özden Doğaner, hemen bir Lefkoşa'ya bir sözü verelim istersen şu noktada. Orada da bizi Apara muhabiri Rıza Açıkgöz bekliyor. Hemen kendisine hem günaydın diyelim hem de bugünkü gündemi alalım. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın temasları neler olacak acaba?
Evet, günaydınlar, iyi yayınlar diliyorum. Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın ve beraberindeki heyetin 20 Temmuz kutlamaları kapsamında Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ne gerçekleştireceği ziyaretin de programı belli oldu. Programda aralarında yeni Cumhurbaşkanlığı Sarayı'nda temel atma töreninin, Kapalı Maraş'ın, Vakıflar Camii'nin ve Millet Bahçesi'nin açılışlarında olacağı toplu açılışlar listesi de bulunuyor. Programa göre Başkan Recep Tayyip Erdoğan ve heyetini taşıyan uçak bugün saatler 15'i gösterdiğinde Ercan'a inmesi bekleniyor. 16'da Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Meclisi'ne girecek ve orada o tarihi müjdeyi genel kurul toplantısında vermesi bekleniyor Başkan Erdoğan'ın. Program daha sonrasında 17'de Cumhurbaşkanlığı'na toplantısı, 17.30'da Lefkoşa'daki Büyükan'daki gençlerle buluşma etkinliğine, 19.30'da Anadolu Ateşi'nin Atatürk Spor Salonu'ndaki düzenleneceği gösterisiyle devam edecek. Saat 20.50'de ise Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ni geleneksel hale gelen, düzeltiyorum. Onun hemen öncesinde Başkan Erdoğan'ın Şöhretler Karması futbol maçında gerçekleştirilmesi beklenen bir turnuvaya başlama vuruşu yapması bekleniyor Cumhurbaşkanı Tatar'la birlikte. Hemen sonrasında Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Şafak nöbeti olarak bilinen ve geleneksel hale gelen Şafak nöbeti yerine gelecek ve 22.30'da başlayacak Şafak nöbetiyle bugünün programı sona erecek Başkan Erdoğan'ın ve yarın saatler 6'yı gösterdiğinde Hala Sultan Camii'nde bayram namazını eda edecek Başkan Erdoğan ve beraberindeki heyet. Saat 18 sabah 08'de Atatürk Anıtı'ndaki törene, 09'da ise Doktor Fazla Küçük Bulvarı'ndaki törene katılmaları bekleniyor. Saatler 13.30'u gösterdiğinde ise Erdoğan ve beraberindeki heyet kaldığı otelle toplu açılışlar gerçekleştirmesi bekleniyor. Aralarında Yeni Saray'ın temel atma töreninin, Kapalımaraş'ın Vakıflar Camii'nin ve Millet Bahçesi'nin açılışlarında olacağı tören 13.30'da olacak. Ve Metehan'daki Cumhurbaşkanlığı temel atma töreni, Kuzey çevre yol açılışı, E-Devlet temel atma törenleri, Alsancak'taki müze...
Yaşıyoruz büyük bir ihtimalle. Rıza Açıkgöz Lefkoşa'dan gelişmeleri aktarıyordu, ancak bir ufak problem yaşadık. Evet, aslında yine sohbetimize devam edelim. Tam bu noktada hemen dilersen Kıbrıs'ta bugün neler olacak biraz daha detaylandıralım.
Evet, önemli bir ziyaret. Çok önemli, çünkü bir yandan da bu önemi artıran da, tabii ki elbette kuruluş yıldönümü olması nedeniyle Kıbrıs'ın, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin oldukça önemli bir dönemden bahsediyoruz. Ama bir yandan da Erdoğan'ın hem geçen hafta grupta hem Cuma namazı çıkışı yaptığı açıklamalarda hazırlıklarımızı tamamladık ve orada önemli bir müjde açıklayacağız sözleri oldukça önemliydi. Şimdi herkes bu müjdenin ne olduğunu konuşuyor. Tabii pek çok bununla ilgili iddia var ortada. Bir yandan uluslararası basın da aslında bunu merak ediyor. Neden? Çünkü bir yandan da tabii orada çok önemli bir durum da var. O da Doğu Akdeniz'deki Türkiye'nin çalışmaları. Dolayısıyla Doğu Akdeniz'den bir doğalgaz müjdesi gelir mi sorusunun yanıtını da arıyor olacağız.
Orada izleyenlerimize küçük bir not aktarayım ben. Şimdi şöyle düşünelim. Antalya merkez ve Manavgat merkezi olarak düşünürsek, tam o üçgenin ortasında bir noktada yaklaşık işte 10 deniz mili kadar da açıkta demirlemiş. Şu anda bekliyor tabii, göreve hazır. Hangisi? Oruç Reis sismik araştırma gemisi. Yani bütün bu araştırmalarda çok önemli rol oynayan gemimiz o noktada bekliyor ve Akdeniz'de zaten karış karış aramalarını aylar boyunca da yapmıştı, devam etmişti. Hemen bu notu da aktarmış olayım.
Evet, bu arada tabii Enerji Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez de yayınımıza geldiğinde orada emariler olduğunu ve dolayısıyla oradan yakın zamanda bir haber de gelebileceğinin müjdesini vermişti yayınımızda. Bunu da söyleyelim. Ki daha sonra Erdoğan da söyledi diye hatırlıyorum. Orada umut verici bir tablo var. Aramalar devam ediyor. Bir sonuç alındı mı? Nasıl bir tablo var? Belki de Doğu Akdeniz'le ilgili bir müjde de gelebilir yarın. Ya da bugün.
Umarız ki.
Olabilir. Ama tabii şu anda bunu söyleyemiyoruz. Bilmiyoruz çünkü. Bir başka madde şu olabilir. Dün Kıbrıs Başbakan Yardımcısı, Ankara'da da bu tip hazırlıklar olduğunu duymuştuk daha öncesinde ama dün Kıbrıs Başbakan Yardımcısı'nın Kıbrıs'ın isminin değişebileceği yönünde, Kıbrıs Türk Devleti ismini alabileceği yönünde bir olmuştu. Açıklaması olmuştu. O da dikkat çekiciydi. Tabii şimdi bir yandan Kıbrıs'ın Rum kesimiyle, yani Rum kesiminin Avrupa Birliği'nde olması, işte o bir şekilde Kıbrıs Türk kesiminin dışarıda bırakılmış olması, bu bütün üstelik o bütün o referandumlara ve hani çıkan sonuca rağmen. Orada bir o dönemden bu yana aslında ciddi bir kırgınlık ve yeni bir arayış var. Ve dolayısıyla orada yine yıllar sonra Maraş'ın açılması bambaşka bir mesajdı Türkiye açısından dünyaya. Şimdi hem orası hem bir üst açılır mı beklentisi. Pek çok konu var yani. Hangisinin müjde olarak geleceğini ya da hangilerinin müjde olarak geleceğini bilmiyoruz ama Maraş konusu uzunca bir süre kapanmış ve turizmin merkezlerinden birisiydi zamanında.
Cennette bir köşe.
Evet. Bakalım orası ile ilgili bir mesaj mı gelecek? Yani her yerle ilgili farklı farklı mesajlar gelebilir ama ne gelirse gelsin hem diplomatik açıdan hem de ekonomik açıdan çok önemli olacak. Hem Türkiye hem Kıbrıs açısından ve tüm dünyanın da çok yakından izlediği bir toplantı olacak. Bu daha doğrusu bir ziyaret olacak. Kuruluş yıl dönümünde 47. Barış Harekatı'nın 47. yıl dönümünde daha doğrusu bakalım nasıl mesajlar verilecek.
Ki çok büyük bedeller ödendi tabii. Yani tabii ki. Kıbrıs Barış Harekatı ile beraber şehitlerimiz, ardından gelen işte diplomatik problemler, ambargolar ve daha türlü türlü pek çok probleme rağmen Türkiye her zaman tabii ki Kuzey Kıbrıs'ın yanında olmaya devam etti ve edecek. Yani bu hiçbir zaman vazgeçilecek de bir nokta değil. Yani
şimdi orada şöyle bir durum var Bora aslında. Bu zaman diliminden Kıbrıs'ı okumaya çalışanlar ve oradaki belki genç nesil o kadar önemli bir durumda zaman diliminde geçiriyoruz ki bu durumu. Geçmişte özellikle yaşanılan olayları biraz da unutuyor gençler ya da görmüyorlar. Yani Kıbrıs'ın her köşesindeki, çünkü biraz da aslında bunu şeye bağlıyorum. Hani bir tanınmayan bir ülke durumu var. Ekonomik sıkıntılar olduğu zaman daha çok, gerçi Türkiye her konuda Kıbrıs'ı kolluyor ama yine de birazcık daha böyle bir farklılaşma çabası var. Yanı başınızda Rum kesimi var, haksızlık yapılmış, Avrupa Birliği'ne alınmış, oraya ciddi kaynaklar aktarılıyor. Her ne kadar son dönemlerdeki pandemi ve daha öncesindeki ekonomik krizlerle orası da boğuşuyor olsa da. Şimdi orada bir aslında kafa karışıklığı var. Yani oradaki o tarihi yerleri, o harekatın yapıldığı dönemde katledilen insanların hikayelerini, fotoğraflarını, evlerini gördüğünüz zaman, ki ben hepsini dolaştım, bütün adayı, Rum kesimine de geçtim, orayı da gördüm. Farklılıkları da çok net bir şekilde biliyorum. Ama çok bedeller ödendi o topraklar için. O yüzden o toprakların yükselişini görmek, oranın dünyanın en önemli cazibe merkezlerinden, yatırım merkezlerinden birisi olduğunu görmek elbette Türklerin hakkı, Türkiye'nin hakkı. O yüzden Kıbrıs için yapılacak söylenecek her söz, atılacak her adım çok değerli. Olaya biraz bu yönden bakmak lazım. Sadece iki tarafın karşılaştırılması gibi değil. Orada bir haksızlık yapılıyor. O haksızlığa karşı da direnen ve sesini yükselten bir Türkiye var. Bunun arkasında durmak lazım. Bakalım kimler duracak, bakalım nasıl mesajlar gelecek, göreceğiz tabii.
Tam Akdeniz demişken tabii turizm hareketliliği de başladı ve şu anda da Alpara muhabiri Yasin Anzerli bizi bekliyor. Antalya'ya bir gidelim bakalım. Acaba Antalya'daki hareketlilik ne durumda? Bayram için hangi hazırlıklar yapılıyor tesislerde, hemen Yasin'e soralım.
Teşekkürler Bora Balar, hem size hem de Özlem Doğaner'e iyi yayınlar diliyoruz. Turizmin başkenti Antalya tam anlamıyla dolu diyebiliriz. 2,5 milyonluk şehrin nüfusu 5 milyonun üzerine çıktı. Tabii hal böyle olunca da otellerde doluluk oranları %100 seviyelerine ulaştı. Özellikle sahil kesiminde yer bulmak tamamen imkansız diyebiliriz. 9 günlük bayram tatilinde acentalar çok yoğun çalıştılar. Ve Türkiye'nin birçok noktasından ve yine yurt dışından gelen yabancı turistler ve yurt dışında yaşayan vatandaşlarımızın da yoğunluğu Antalya'da hissedilir boyutta. Tabii ben biraz daha notlarımdan aktarırken Apara ekranlarından da dünyaca ünlü Konyaaltı sahilinin sabah manzarasını ekranlara getirmek istiyorum. Sabahın bu saatlerinde bile artık kalabalıklaşmaya başladı. 6,5 kilometrelik sahil bandı. Ve az önce bahsettiğimiz gibi hem yurt dışından gelen yabancı turistler hem yurt dışında yaşayan Türk vatandaşlarımızın yoğun talebi var. Tabii ki yurt içinde de büyük bir hareketlilik var. Bu da otellerin %100 doluluğu anlamına geliyor. Bayram boyunca neredeyse yatak bulmak, oda bulmak otellerde imkansız diyebiliriz sahil şeridinde. Kıyı kesimlerde belki sahil şeridine nazaran belki biraz daha bulunabilir, imkan dahilinde olabilir yer bulmak ama oralarda da çok zor olduğunu söyleyebiliriz. Tabii rezervasyonlar ve acentalardaki yoğunluklar bu şekilde olunca uçak biletlerinde de inanılmaz talep artışı var. Uçaklarda da yer bulmak hemen hemen imkansız. Yine şehirler arası otobüslerde de çok zor bilet bulunuyor. Ki günler öncesinden yetkililer söylemişti 10 milyon vatandaşımız yurt içinde seyahat edecek, yer değiştirecek. Tabii bu 10 milyon yer değiştirecek vatandaşımızın belki de %50'si Güney Ege ve Batı Akdeniz sahillerinde olacak. Bu şekilde de şu anda yoğunluğun olduğunu söyleyebiliriz ki yoğunluk artarak devam edecek. Bayram tatili boyunca bu noktalar yoğun olacak. Özellikle sahillerde tatile gelen tatilcilerin de yoğunluğu sahillere yansıyacağını söyleyebiliriz. Tabii sadece sahilde değil, şehrin birçok noktasında müze ve öğren yerleri gibi ve yine tarihi noktalarda, şehir merkezlerinde de yoğunluklar devam edecek.
Yasin, hava sıcaklığı ne durumda şu anda?
Sabah itibariyle 33 derecelik bir hava sıcaklığı var şu an. Bugün Antalya'da olanlar biraz şanslı. Nem oranı düşük. Dün %80'lerde bir nem oranı vardı. Az önce yayından önce baktığımda %35'lik bir oranda nem oranı var. Ama öğle saatlerinden sonra saat 13'ten sonra 14'ten sonra hava sıcaklıkları son belki de 2 haftadır 40 derecelerin üzerine çıkıyor. Dün 44 dereceyi gördü zaman zaman. Bugün de 41-42 derece arasında seyri bekleniyor.
Peki bir yandan da tabii hep yerli turistten ve bu hareketlilikten bahsettik ama aynı zamanda yabancılar da geliyor değil mi? Her gün uçaklar iniyor kalkıyor. Orada durum nedir? Yoğunluk giderek artıyor galiba.
Tabii hemen şunu söyleyelim. 18 veya 19 gün oldu Rusya'dan uçuşların tekrar açılması. Ve Rus turistlerin gelmesiyle birlikte 500 bin bandını Rusya geçti an itibariyle. Daha 20 günü devirmedik ama 500 bin kişinin üzerinde Rus turist Antalya'ya gelmiş durumda. İlk olarak Ukrayna'dan hareketlilikler başlamıştı. Ukrayna'da seyahat çok erken açılmıştı Türkiye'ye. Ukrayna'dan gelen turist sayısında da 500 bin bandı olduğunu söyleyelim ama Rusya kısa sürede Ukrayna'ya yetişti. Almanya ile ilgili de konuşmak istiyorum Avrupa'dan gelen yolcularla ilgili. Almanya'da 25 Haziran itibariyle uçakların seyrini açmıştı Türkiye'ye. Almanya'da da fazla bir talep var, yoğun bir talep var. Tabii Almanya'dan gelen yabancı ve yine Türk vatandaşlarımıza baktığımızda çok fazla uçak sayısı var. Ortalamaya baktığımız zaman Antalya Havalimanı'nın pistiyle buluşan uluslararası uçaklarda Almanya'dan gelen uçaklar ortalama 60 ila 70 arasında değişirken Rusya'dan gelen uçak sayısı günlük 90 ila 100 arasına dayanmış durumda. Yine Ukrayna'da Almanya'yı aratmıyor. Onlar da 40-50 uçakla Antalya'ya iniş yaptıklarını söyleyebiliriz. Genel itibariyle de baktığımızda 300 civarında uçak her gün Antalya'ya iniş yapıyor. Bu da 60-70 bin arasında bir turiste tekamül ediyor günlük sayılarda. 2019 turizmin en yüksek sezonu aslında. O rakamlara ulaşıldığını söyleyebiliriz. 2019'da da 300'ü devirmişti uçak sayısı. Şu anda da pandemiye rağmen biraz da geç açılmasıyla insanların tatil özlemiyle beraber en yüksek sezondaki uçak sayısına turizmin başkenti Antalya ulaşmış durumda ki biraz daha artması bekleniyor. Çünkü Rusya ek seferlere gitme durumunda yeni uçaklar tedarik etme durumunda kiralık uçaklar tedarik edecekler. Avrupa'da da Polonya'da inanılmaz bir artış var. Polonya'dan da ek seferler düzenlenme durumu var. Böyle olunca belki bu sayılar 300'ün üzerine 350 bandını da geçmesi bekleniyor.
Evet, petrol piyasası tabii özellikle son bir yıllık fiyatlama mekanizmasını ele aldığımız zaman elbette burada bir koronavirüs salgınının oluşturduğu arz talep ve buna bağlı olarak tabii ki ekonomik dinamiklerden yoğun bir şekilde etkilendi. Bu süre içerisinde tabii ki küresel ekonomilerin yara alması, büyümelerinin yavaşlaması, azalması gibi etmenlerle düşüşe geçmiş olan piyasa daha sonra bir arz kesintileriyle bir dengelenme süreci içerisine girdi. Daha sonra da ekonomik toparlanmalar ve açılmaların etkisiyle talep yeniden düzelince fiyatlamanın biz tekrardan yükselmiş olduğunu gözlemledik. Şimdi böyle bir piyasa koşulu içerisinde tabii fiyatlar da üretici ülkelerin tolere edebileceği seviyelere doğru gelince artık biraz da pazar payını düşünmek adına acaba üretim kotalarını arttırmaya başlasak mı şeklinde toplantıların, istişarelerin olduğu bir ortamda tam da Birleşik Arap Emirlikleri'nin üretim kotası artışı taleplerinden kaynaklı bir kriz meydana gelince kartel içinde de ayrışmalar söz konusu oldu vesaire derken bir süre acaba piyasa arzu edilenden, beklenenden daha az üretim koşullarına maruz kalmaya devam edebilir mi? Ki aslında bu arada da bir de delta varyant sıkıntısı çıktığından dolayı tekrar bir ekonomik yavaşlama, soğuma endişesinin söz konusu olmasıyla beraber bir tarafta acaba OPEC grubu içinde kendi başına hareket eden bir grup mu oluşacak? Fiyatlamadaki kontrol kayıp mı ediliyor düşüncesi? Bir taraftan da talep koşullarının zarar görebileceği endişeleri şu petrolün biraz aslında patinaj çekmesine neden oldu. Şimdi de hafta sonu olan gelişmelerle beraber Birleşik Arap Emirlikleri ile Suudi Arabistan arasında süren anlaşmazlığın çözüldüğünü, Birleşik Arap Emirlikleri'nin 3,5 milyon varil civarında bir artışa gideceğini görüyoruz. Bu da Ağustos ayında üretim 400 bin varil artmaya başlayacak anlamına geliyor. Birkaç ülkenin daha üretim kotasında artış var. Kuveyt, Irak, Rusya, Suudi Arabistan gibi. Şimdi tabii büyüme endişeleri fiyatları baskı altında tutarken de aynı zamanda üretim miktarının artmasına yönelik olan anlaşmada muhtemelen petrol tarafını aşağı doğru olarak etkileyecektir. Yani OPEC yeniden birleşti şeklindeki bir yukarı doğru fiyatlamadan ziyade daha yüksek üretim koşulları ve artı olarak büyüme konusunda varyant virüslerin yaratmış olduğu endişeler biraz fiyatları aşağı çekti. Nitekim Brent petrolün 72 dolar seviyelerine doğru geldiğini gördük. Bir 80 dolar yolculuğu başlatmıştı 76-77 dolarlara kadar çıkarak. Buradan bir miktar gerileme var. Bunun fiyatlamaları da baskı altında tutması beklenebilir. Yine tabii ki arz ve talep koşullarını en başta da bu koronavirüs koşullarına ilişkin ekonomik toparlanma vesaire emarelerini izlemeye devam edeceğiz. Burada da üretici ülkelerin tabii ki dayanma sınırı eşiği elbette kendi ekonomik dengelerini muhafaza edebilecekleri fiyat seviyeleri olacaktır.
Hepinize güzel bir gün ve tabii ki iyi bir bayram diliyoruz ve hoşça kalın efendim.
Podcast dinle.